أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, acı bir hadise münasebetiyle toplandık. Bir basın açıklaması yapmak, bu hususta kanaatimizi kamuoyuyla paylaşmak istedik. Bu toplantıyı Adana'nın miting alanı olan istasyon meydanında yapmak istemiştik. Ancak orası uygun olmadığı için burada yapmak zorunda kaldık. Kıymetli kardeşlerim, biz neden darbelere karşıyız? Çünkü darbe adaletsizliktir. Adalet, hak sahibine hakkının verilmesidir. Kim olursa olsun, ister fakir, ister zengin, ister mevki makam sahibi, isterse hiçbir mevkisi olmayan bir vatandaş, herkesin hakkının verilmesi adaletin gereğidir. Arapçada adalet, her şeyi yerli yerine koymak demektir. Bir kimsenin hakkını kendisine vermek demektir. Allah Azze ve Celle inna Allah ye'muru bil adl buyurur. Allah adaleti emreder. Herkesin hakkının kendisine verilmesini emreder. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem, daha peygamber olmadan evvel gençliğinde adaletin sağlanması için yapılan bir toplantıya iştirak etmişti. Zebid kabilesinden bir adam, bir tüccar Mekke'ye gelmiş. Peygamberimizin gençliği yıllarında ve As bin Vail adındaki bir müşriye malını satmış. Fakat o müşrik malı aldıktan sonra adamın hakkını ödememişti. Bunun üzerine o adam çıkmış Ebu Kubeys tepesine, Kabe'nin olduğu yerde. Ey Mekkeliler, Allah'ın evinin komşuları, benim burada kimsem yok. Ben uzaktan geldim, buraya mal getirdim. Malımı sattım, sizin adamlarınızdan birine sattım ve o adam benim hakkımı vermiyor. Hakkımı nasıl alacağım? Allah'ın evinin komşularısınız ve Beytullah'ın olduğu yerde, Kabe'nin olduğu yerde haksızlık yapılıyor. Burada aşiretim yok ki gidip onlardan yardım isteyeyim. Ben sizden yardım istiyorum dedi. Yüksek sesle bağırdı, Mekkelileri yardıma çağırdı ve Mekkeliler bir araya toplandılar. Efendimizin amcasının da içinde bulunduğu bir topluluk meydana getirdiler. Abdullah bin Cüd'an'ın evinde toplandılar ve bir karara vardılar. Bütün aşiretler toplanıp şu şekilde ittifak ettiler. Bundan sonra Mekke'ye her kim gelecek olursa, fakir de olsa, zengin de olsa, Allah'ın evinin olduğu bu yerde haksızlığa uğrayacak olursa, biz onun hakkını o zalimden alacağız ve hak sahibine geri vereceğiz. Bunun için yemin ediyoruz dediler. Ve gittiler Kabe'nin Hacer-i Esved'in yanına. Hacer-i Esved'in üzerine su döktüler. O suyu bir leğen içerisinde topladılar ve sonra hep beraber o sudan içtiler ve yemin ettiler. Bundan böyle kim haksızlığa uğrarsa, hakkını alıp verene kadar onun yanında yer alacağız. Kim olursa olsun haksızın karşısında duracağız. Zalime boyun eğmeyeceğiz. Hiç kimseyi Beytullah'ta mahrum etmeyeceğiz. Zor duruma düşürmeyeceğiz. Tekbir! Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem o zaman gençti. Amcasıyla beraber o toplantıda bulunmuştu. Hazreti Ebu Bekir de Efendimiz'den bir iki yaş küçük. O da kendi babasıyla birlikte bu toplantıda bulunmuştu. Efendimiz daha sonra bu olayı anlatırken buyurur ki, Abdullah bin Cüd'an'ın evinde öyle bir ittifaka, anlaşmaya şahit oldum ki, sürü sürü develere değişmem. Kızıl cins develer verilseydi bana, o toplantıda bulunmaya değişmem. Ve bugün peygamber olduktan sonra şu anda da eğer yine böyle bir toplantı olacak olsa yine zalime karşı birleşirim. O günkü ittifaka katıldığım gibi bugün de aynı durum olsa yine onları desteklerim. Bu şekilde Hazreti Peygamber böyle durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini bize öğretiyordu. Sadece sahabesine değil, kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlara zulme karşı nasıl bir tavır takınmaları gerektiğini öğretiyordu. Hazreti Ömer de onun talebesi, fakat şu meselede bir hata yapmak üzereydi. Efendimizin inşa etmiş olduğu Medine'deki mescit, kendisinin de mezarının içinde olduğu o mescit, Hazreti Ömer o mescidi genişletmek istiyordu. Fakat orada Efendimizin amcası olan Abbas'ın evi vardı. Hazreti Ömer ondan bu evi satın almak istedi. Devlet başkanıydı. Zorbalık yapmak istemedi. Kimsenin hakkına tecavüz etmek caiz değildi. Ondan parayla satın almak istedi. Abbas kabul etmiyorum satmayı dedi. O zaman Allah yolunda hibe et dedi Hazreti Ömer. Abbas yine kabul etmek istemedi. Sonra Hazreti Ömer madem öyle, o halde kendi ellerinle yık, sonra bunu o arsayı mescide dahil et, mescidi büyütmemiz lazım dedi. Hak sahibinin hakkını devlet başkanı da olsa gasp edemiyordu, hak sahibine ricada bulunuyordu. Hazreti Abbas onu da kabul etmedi. O zaman seni bir hakeme davet ediyorum dedi. Übey bin Kab'ın yanına gittiler. Hazreti Ömer ona durumu anlattı. Übey bin Kab meseleyi dinledikten sonra, ya emirel müminin dedi, ey müminlerin halifesi, her ne kadar halife olsan da yine de benim bildiklerime göre hiç kimsenin hakkını gasp edemezsin, zorla elinden alamazsın. Dolayısıyla onu razı etmekten başka çaren yok. Hazreti Ömer, bu söylediğini Kur'an'a göre mi söylüyorsun, sünnete göre mi söylüyorsun dedi. Kur'an'dan bir delilin var mı ya da sünnetten bir delilin var mı? Übey bin Kab, sünnetten delilim vardır dedi. Nedir deyince Übey dedi ki, ben Resulullah'tan şunu işittim. Hazreti Süleyman aleyhisselam Beyt-i Makdis'i inşa ederken bir türlü duvar yerinde durmuyordu. İnşa etmiş olduğu duvar yıkılıyordu. Ve ne yapacağını bilemiyordu. Allah Azze ve Celle'den kendisine vahiy geldi. Ey Süleyman, bu mescidi yapmak istediğin arsanın sahibini razı etmediğin müddetçe bu duvar ayakta durmayacak. Onun sahibini razı etmelisin. Hak sahibinin hakkını gasp etmeyeceksin. Ondan ucuz yollu almayacaksın. Devlet başkanı olduğun için, peygamber olduğun için onun üzerinde böyle bir baskı uygulamayacaksın. Ve onun hakkını hakkıyla vereceksin. İşte o zaman Hazreti Süleyman adamın hakkını fazlasıyla verdi. Ondan sonra o bina inşa edilebildi. İşte Übey bunu delil olarak gösteriyordu Hazreti Ömer'e. Ya Ömer dedi, ha ben bunu Hazreti Peygamber'den işittim. Demek ki hak sahibinin hakkını vermek zorundayız. Hak sahibi hakkını kendi isteğiyle vermediği müddetçe devlet başkanı da olsan elinden zorla alamazsın. Kıymetli kardeşlerim, bu İslam'ın görüşü. İslam bir medeniyettir. Onun için böylesi esaslar getirdi. Allah Allah olduğu halde dinde zorlamayı kabul etmedi. La ikraha fiddin buyurdu. Dinde zorlamayı Allah bile kabul etmediği halde nasıl olur da bazı insanlar seçilmişleri silah zoruyla oradan indirmeye kalkışabilirler, zorlayabilirler. Allah Allah olduğu halde, her şeyin ve herkesin sahibi olduğu halde yine de zorlamayın buyuruyorsa, insanları razı edin. Allah kendi dinine bile insanları zorlamamıza müsaade etmiyorsa nasıl olur da idarenin zorla, silah zoruyla ele geçirilmesine müsaade eder?
Zalimler Allah'a hesap verecek.
Zalimler Allah'a hesap verecek. Zalimler Allah'a hesap verecek.
Kıymetli kardeşlerim, Allah kendi dininin, her şey kendine ait olduğu halde, dünya onun olduğu halde, insanlar Allah'ın kulları olduğu halde yine de onların ikna yoluyla, bir şekilde ikna edilmek suretiyle Müslüman olmalarını istemektedir. Kendi istekleriyle iman etmelerini istemektedir. Zorlamayı caiz kılmamaktadır. Bize yeryüzünde değişiklik yapabilmek için böyle bir hak tanımamaktadır. Ve kitabında İnnallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hattâ yugayyiru mâ bi enfusihim buyurmaktadır. Allah bir topluluğu değiştirmez. Bir toplumda olanı Allah değiştirmez. O toplum kendini değiştirinceye kadar. Yani Allah Azze ve Celle darbeler yoluyla, zulüm yoluyla, diktatörlük yoluyla toplumları değiştirmeyeceğini, toplumlarda bu şekilde inkılapları gerçekleştirmeyeceğini ifade etmektedir. Eğer toplumda bir değişiklik gerçekleştirmek istiyorsanız, o zaman yapmanız gereken şey toplumu ikna etmektir. Silah zoruyla seçilmiş insanlara karşı darbe girişiminde bulunmak değildir.
Darbeye inat, Kur'an'ı yaşat.
Darbeye inat, Kur'an'ı yaşat. Darbeye inat, Kur'an'ı yaşat.
Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin toplumun değiştirilmesi için bize kendi kanununu açıklamasına rağmen, yani ben Allah olarak toplumunuzu değiştirmem demesine rağmen, toplumda olanların, toplumda olanlardan rahatsızsanız, hükümetten rahatsızsanız, devletin gidişatından rahatsızsanız, bunun yolu, o zaman davanız haksa, meşru ise, o zaman insanlara anlatırsınız, gece gündüz anlatırsınız, sokak sokak gezer anlatırsınız, ev ev gezersiniz anlatırsınız ve insanlar isterler, sizin dediğinizin doğru olduğunu kabul ederler, sizin beğenmediklerinizi artık desteklemezler ve bu şekilde onlardan kurtulmuş olursunuz. İslam'da nehy-i anil münker var, kötülüklere engel olmak var. Ancak bunun yolu bir başka zulüm yaparak değildir. Zulüm yaparak bir takım haksızlıklar varsa bile memleketinizde, bu şekilde zulümle, silahla bunu engellemeniz mümkün olmaz. Ve o zaman herkes, kim güçlüyse,
güçsüz gördüğünün üzerine saldırır. Bu şekilde bir şeyi kabul etmek ne İslam'a sığar ne de insanlığa sığar.
Müslüman darbeden yana olamaz.
Müslüman darbeden yana olamaz. Müslüman darbeden yana olamaz.
Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin de hakları var. Nasıl ki hükümete karşı silahlı darbe hükümetin yetkisini silah zoruyla elinden almaya kalkışmak caiz değilse, aynı şekilde yeryüzü de Allah'ındır. Allah'ın da hükmetme hakkı vardır. Allah bunun için kitap göndermiştir, peygamber göndermiştir ve insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini kitabıyla, peygamberiyle öğretmiştir. İnsanların buna karşı gelmeye de hakları yoktur. Allah'ın hakkını da gasp etmeye hakları yoktur. O yüzden Kur'an buyurur: İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Başkalarının Allah'ın hükümlerine karşı gelmeye hakları yoktur. Ve la yüşriku fi hükmihi ahada. Allah kendi hükmüne hiç kimseyi ortak etmez. Hiç kimseyi kendi hükmüne ortak etmez. Dolayısıyla nasıl ki insanların yetkilerini gasp etmeye kalkışmak caiz değilse, Allah'ın yetkisini gasp etmek de aynı şekilde caiz olamaz. Milletimiz silahlı darbe girişimine haklı olarak karşı geldiği gibi, yetkinin gasp edilmesine karşı geldiği gibi, Allah'ın yetkisinin gasp edilmesine de aynı şekilde karşı koymayı öğrenmelidir. Allah'ın hakkını da savunmayı öğrenmelidir.
Hakimiyet İslam'ın, Allahu Ekber.
Hakimiyet İslam'ın, Allahu Ekber. Hakimiyet İslam'ın, Allahu Ekber.
Kıymetli kardeşlerim, acaba bu darbeyi yapanları kim ikna etti ve böyle bir cahilliğe, gafilliğe, ihanete kim bunları sevk etti? Ona baktığımızda acaba sadece sürekli ismi söylenenler mi, yoksa onları da bu hataya sevk eden perde arkasında başka güçler olabilir mi? Şu anda artık darbe girişimiyle mücadele edilirken bir takım karanlık ve derin güçlerin bu bahaneyle bütün dindar insanlara darbe vurmaya hazırlandıklarını görüyoruz. Onu bahane etmek suretiyle o zulmü, o yetki gaspını, darbe girişimini bahane etmek suretiyle bütün Müslümanlara kötü gözle bakılmasını sağlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Hükümet yetkilileri bu adamların maksatlarının gerçekleşmemesi için dikkat etmelidirler. Elbette suçlular cezalandırılmalıdır. Ancak suçsuzlara da ceza verilmesini isteyenler var. Alnı secdeye giden herkese ceza verilmesini isteyenler var. Ve Türkiye'nin yönünün Rusya'ya doğru olmasını isteyenler var. Biz ne Türkiye'nin yönünün Amerika'ya doğru olmasına razıyız, ne de şimdilerde istenildiği gibi Rusya'ya doğru olmasına karşıyız. Her ikisine de karşıyız. Biz Türkiye'nin her ikisinin ortasında kalmasını ve kendi medeniyetimize dönmemizi istiyoruz. La şarkiye ve la garbiye, medeniyet İslamiyem. Ne doğu ne de batı.
Tekbir! Tekbir!
Bu işi planlayanların sadece bu cahiller olduğunu zannetmiyorum. Bunlara, bu gafillere bu hatayı yaptırdılar. Ondan sonra aslında başka darbeler düşünüyorlar ve bunun başında da Türkiye'nin yönünün Rusya'ya doğru olmasına karşı gelecek olan yahut da İslami bir kişiliğe sahip olan, dini duyguları kuvvetli olan, dindar olan bütün insanlara karşı bir darbe hazırlığı içerisindedirler. Herkesi o sınıftan gibi göstermek istemektedirler. Yetkililerin bu hususta dikkatli olması, kuru ile yaşı aynı kefeye koymaması icap eder. Aksi halde toplumsal bir travma yaşanır. Şu ana kadar bilen 75 bin civarında insan görevden el çektirildi. Acaba gerçekten bunların hepsi o cemaatten ya da o örgütten miydi? 118 kadar general gerçekten onlardan mıydı? Hiç zannetmiyorum. Bu kadar büyük bir kitlelerinin olmadığına Türkiye şahit. Biz çocukluğumuzdan beri bu işin içerisindeyiz. Bunların toplum içerisinde böyle bir karşılıkları yok. Nasıl olur da Türkiye'deki tüm generallerin üçte biri bunlardan olabilir? Başka işler dönüyor gibi. Karanlık bir takım noktalar var. 100 bin tane memurları mı var bunların? Ve daha da gerisi gelecek gibi duruyor. Elbette suçlulara ceza verilmeli. Ama kuruyla yaşın birlikte yanmasını isteyen, bütün dindarların zulme uğramasını isteyen ve Türkiye'yi tekrar 40'lı yıllara, 60-70 sene evveline götürmek isteyen bir takım gerçek darbeciler var. Bu gerçek darbeciler aslında güçlendikleri zaman bir gün hükümete gerçek darbeyi vuracaklar. Hükümetin bu hususta dikkatli olması gerekir. Yalnız bırakılmaya çalışılmaktadır. Sevenlerinin azalmasına çalışılmaktadır. Onun için hükümet yetkilileri kuruyla yaşı ayırmalıdır. Her onlara selam vermiş olan, her namaz kılan insanın onlardan gibi görülmesi, ekmeksiz bırakılması, işsiz bırakılması, gözaltılarda süründürülmesi doğru olmaz. Aslında bu hükümetin altını oyma girişimidir. Aslında hükümeti buna zorlamaktadırlar. Sevenlerini azaltmaya çalışmaktadırlar. Ve yarınlarda on binlerce insan, yüz binlerce insan, bir de bunların akrabaları var. Onları da sayarsanız birkaç milyon insan bundan rahatsız olacak ve toplumda bir kargaşa meydana getirilecek ve Allah korusun belki de bir iç savaşa sürükleyecekler. Onun zeminini hazırlıyorlar ve hesapsız kitapsız konuşan bir takım siyasiler ya da yetkililerin halkın silahlanması gerektiğini söyleyecek kadar ileri gidiyorlar. Sanki her gün bu memlekette darbe girişimi oluyormuş gibi. Eğer siz herkesin silahlanmasına izin verirseniz her gün insanlar birbirlerini öldürmeye başlarlar. En küçük bir trafik kazasında bile silahını çeken çekene, birbirini vuran vurana böyle bir durum meydana gelir. Buna nasıl müsaade edilir? Bu Türkiye'deki emniyet kuvvetlerinin işini de zorlaştırır. Hakimin, savcının işini de zorlaştırır. Ve milletin daha çok birbirine düşman olmasına sebep olur. Ve belki de istenilen o, Türkiye'nin Suriye gibi olması istenilmektedir. Türkiye'nin Irak gibi olması istenilmektedir. Bunun altyapısı hazırlanmaktadır. Bana öyle geliyor ki bu darbenin arkasındakilerin asıl hedefi şu darbe değil, asıl başka bir darbeye hazırlık yapmaktadırlar. Bu konunun yetkililer tarafından incelenmesi ve üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Kıymetli kardeşlerim, bu şekilde darbeye karşı olduğumuzu buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz. 240 küsür kardeşimiz bu darbe girişimi esnasında hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Allah Azze ve Celle bir daha bu şekilde günler göstermesin ve bu darbenin arkasında asıl darbeyi planlayanlar, onlara da Allah fırsat vermesin. Bütün dindarlara zulmetmenin planlamasını yapanlar, Türkiye'yi 1940'lara döndürmek isteyenlere Allah fırsat vermesin. Öyle bir atmosfer meydana getiriyorlar ki şu anda bir memur namaz kılmaya korkar hale geliyor. Öyle bir ortam meydana getiriyorlar. Yetkililerin böyle bir ortamın oluşmasına izin vermemesi gerekir. Bugün bir memur, onlarla hiçbir alakası olmayan bir memur, namaz kılarsam, acaba kitap okursam, acaba beni de onlardan zannederler mi diye bir korku yaşıyor. Böyle bir korkuyla toplum yaşayamaz. Bunun sonucunda toplum çok daha gerilere gider. Herkesin birbirinden şüphelendiği, birbirini ispiyonladığı bir toplum olur. Resmen psikolojisi bozuk bir toplum meydana gelir.
Darbeci zihniyet istemiyoruz.
Darbeci zihniyet istemiyoruz. Darbeci zihniyet istemiyoruz.
Yetkililerin bu hususta dikkatli olmaları gerektiği kanaatindeyim. Ben samimi bir şekilde yetkililere buradan bunu ifade etmek istedim. Zahmet edip geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu hadiselerin İslami faaliyetlerin gerilemesine değil, tam aksine daha tecrübe kazanarak daha da büyümesine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İslam düşmanlarının başka maksatları var, biliyoruz. O maksatlara ulaşamamalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.